Olamıyorum esasında ama ya da yani şöyle bir şey var bence. Bizim görevimiz ya da benim kendime üstlendiğim misyon karşındakinin ilerlemesini sağlamak. Ona kendini iyi hissettirmek, onu işte mıncık mıncık yapmak, onun egosunu pohpohlamak falan değil. Bazen karşındakinin eğer kendisini getirmesi, gelmesi için sorman gereken güçlü sorular olabilir. Onu sarsmak. Hayatında sarsmak gerekebilir. Onun hayatının yaptığı düzenli olan ya da sorunlu olan o şeyle karşılaştırmak gerekebilir. Bu karşındakinin empatisini veya sempatisine zarar verebilir. Olacaksa olsun. Çünkü öbür türlü karşındakini zaten durum her ne olursa olsun kendine getiremezsin. Ona sadece duymak istediklerini söyleyerek, o zaten onu duymak istediklerini söylemek onun arkadaşlarının görevi. Benim görevim evet, değil. Evet. Yani bugüne kadar hiç hoşuma gitmese de sarsmam ya da biraz işte makul ölçüde kaba davranmam gereken belki bir 50-100 kişi olmuştur bilmiyorum. Ama bunların büyük çoğunluğu bile halen hani iyi ki hatırlıyor musunuz öyle bir şey olmuş, iyi ki böyle olmuş filan dediğimiz bir şey yaşıyoruz.
Hatta biri de benim.
Değil mi? Sen de öyle bir
kilo
şey
verirken bir duraksama dönemine girmiştim. Öyle bir baktınız ki sonra hızlı kilolarım gitmeye başlamıştı o tarihten sonra.
Yani dediğim gibi bizim görevimiz insanları iyi hissettirmek değil. Tabii ki netice olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.
Evet.
Ama onları rahatlatmak ya da duymaları gereken şeyi duymaları falan değil. Olmamalı zaten. O insanlar ilerletmiyor ki.
Sahte mutluluk balonu gibi.
Gibi. Yani iyisin, aslansın, kaplansın, ay senin canın sağ olsun falan. Hayır.
Hatta diyorsunuz ya ben Pollyanna'cı değilim.
Ne yani çabamı hak etmiyorsan gelme.
Evet.
Çünkü senle bir kere eğer seninle bir çalışma yapmaya başladıysak, senin başarın benim başarım haline geliyor.
Evet.
Senin başarısızlığın benim başarısızlığım. Eğer beni başarısızlaştıracaksan bunun bedeli olması lazım. Yani öyle bedavadan hiçbir şey yapmayarak beni başarısız atletmene göz yummam. Yummamalıyım. Ya da orada gördüğüm belki kendi ön yargımdan. Sonuçta ben de her şeyin doğrusunu görüyorum değil mi ama sonuçta kendi bakış açımdan orada sorunlu bir şey görüyorsam onu sana söyleyecek olmakta ya da soracağım sorularla onu fark edecek olmak seni sarsacaksa demek ki biri seni sarsmalı. Belki de hiç kimse seni sarsmadığı için bugünlere gelmişsin belki de gibi. Zaten koçluk çalışmasının en büyük şeyi budur mu? Koçluğu insanlar şey gibi düşünüyorlar. Sen bilmezsin ben bilirim falan gibi. Alakası bile yok. Ahkam kesmek,
evet, evet.
Akıl satmak.
Yayınlar da böyle çoğu yayınlar.
Öyle. Yani koç ya. Hani koçluk antrenörlükten geliyor büyük ihtimalle. Spor koçluğundan geliyor insanın aklına. O yüzden koç dendiği zaman sen ne yap biliyor musun şimdi? Bak bu akşam kocana öyle davran, akşam karına böyle davran. Şuna şunu de, bunu bunu de filan gibi bir kavram gibi geliyor insanın aklına. Zaten sağ olsun bazı koç arkadaşlar da bunu bu şekilde yapıyor. İşte insanlara akıl veriyorlar. Bende çok var biraz sana vereyim diye. Aslında koçluk hassas bir şey. Soru sormak. Soru sormak. Ama hani ne haber nasılsın diye çok pis sorular sormak. Çok güçlü sorular sormak. Karşındakinin hiç düşünmemiştim diyeceği farkındalık yaratan sorular sormak. Bu soruları sorarken de eğer duygularını karıştırmadan yapabilmek yoksa aşağılayarak, küçümseyerek nerede seçtin bakalım filan diyerek değil yani onun ilerlemesini sağlayıcı, farkındalık yaratan sorular sormak. Ve bu sorular bazen insana kendisini hiç iyi hissettirmez.
Evet.
Yani benim görevim şey değil. İyi hissetmek isteyen gitsin masaja gitsin. İşte AB'ye gitsin, kuaföre gitsin, ne bileyim dışarıda kendini iyi hissettirmeye yönelik bir sürü bir şey var. Gitsinler orada güzelce iyi hissetsinler. Bizimki o değil. Bizimki biraz meşakkatli bir şey.
Evet.
Bence.
o yüzleşmeyi sağlamaları lazım.
Bilmiyorum yani, yüzleşmeyi sağlamaları lazım diyerek şey yapmak da istemiyorum ama sonuçta insanın eğer sürekli ilerleyemediği bir şey varsa, başka bir şey yapmak gerekiyorsa, bugüne kadar hep yaptığın şey bir işe yaramadıysa, yapmadığın şeyleri yapmaya başlamanın zamanı gelmiş olabilir. Bu durumda da bir şeylerin farkına varmak, nerede yanlış yaptığının ya da yanlış doğru sana kalmış. Ama amacına hizmet etmeyen neleri yaptığının farkına varmak bazen işi bitirici şey olabiliyor. Yoksa insanlara sadece, geçen sefer konuşmuştuk hatırlıyor musun? Bilgiden bahsetmiştik.
Evet.
Hani bilgi davranışı değiştirmiyor. Davranış değiştirmiyor. İşin tuhaf tarafı hipnoz da davranışı değiştirmez. Davranış değişmez. Yani kişinin karakterini, yaklaşımını, düşünce yapısını bu dünyadaki tırnak içinde yapacağını en güçlü hipnozla bile değiştiremez.
Evet.
Bir şeyi düşünmesini belki sağlayabilirsin. Bir şeyi varsaymasını sağlayabilirsin. Bir etkiyi, bir farkındalığı sağlayabilirsin. Ortaya bir potansiyel çıkartmasını sağlayabilirsin. Ama düşünce yapısını hani değiştiremezsin. Kaygılı birisini, ben seni birazdan, ben parmağımı çıkarttığımda sen
evet,
özgüvenli, gözü pek böyle şıkır şıkır birisi olacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Ha, ne oldu? Ha, oldum. 10 dakika sürer. 10 dakika sonra dışarı çıkıp da yoldan geçen bir araba üzerine ilk suyu fışkırttığı zaman aklı başına gelir. Bir bakar üst baş çamur içinde. Nerede özgüven? Gitti. İnsanların gibi o şey yapamazsın. Ama ilerlemelerini sağlayabilirsin.
Bize gelenlerde şey oluyor. Mesela ortalama 40-50 yaşına gelmiş.
Evet.
Diyor ki kaç seansla geçer? Hı. Yani 40-50 sene böyle yaşamışsın. Hı. Hani sanki elimizde sihirli değnek varmış gibi tek seansla iyileşmeyi bekliyorlar.
Çok haklılar esasında. Çok haklılar. Çünkü düşünsene bir kere hayatımızdaki her şey, bizi çeken her şey aslında bir mucize vaat ediyor.
Hı.
Mesela Instagram'a gir bak, işte bir ayda 20 kilo verdiren programlar.
Evet evet, hep mucize.
Abi, televizyonlarda işte koca koca doktorlar çıkıyor. Eğer o doktor anlattığı bitkiyle, otla, işte sapla, samanla bir mucize vaat ediyorsa onu herkes dinliyor.
Evet.
Diyor ki mesela işte, ismini hatırlamıyorum, böyle bir tane yaşlı başlı bir adam var. Karabaş otuyla marabaş otunu karıştırıp içerseniz bilmem ne diyor. O yüzden seyrediyorlar onu. O yüzden o mucize arayışı içinde dinliyorlar. Yapıyor yapmıyor başka ama o insanların mucizeye ihtiyacı var. Bu önemli bir ihtiyaçtır bu. İşe yaramayacak olduklarını bilseler bile ruhlarının o hisse ihtiyacı var. Bunu hayatın her aşamasında görüyoruz. Daha olmadı. Olumsuz bir şey yapıyor ya da işe yaramayacak bir şey yapıyor. Kısmet diyor, bilmem ne diyor. İnsanın bu şeye ihtiyacı var. Bu doğal ihtiyaçlardan bir tanesi bence. O yüzden bize gelenlerin de o mucize beklentisini hiç yadırgamıyorum esasında. Ama eğer bu mucize beklentisi esnasında yapman gerekenleri bu beklentiye teslim edip de yapman gerekeni yapmıyorsan.
Hı.
Yani okunmuş pirincini taşı. Yut, kafana serpiştir. Sınava girerken okumuşsa oku. İşte birisinin kayınvalidesi sana gitsin işte dualar okusun, suyu için. Yap bunları, ne güzel, cici şeyler. Ama ders çalışmadan bunu yapıyorsan başın dertte.
Evet.
Yani yapman gerekeni yap, sonra destekleyici şeylerini yap. Neden? Önce tedbir, sonra tekamül falan. Yani yapman gerekenleri yap. Bunu şeylere görüyorum bazen. Mesela ilişkilerinde sorun yaşayan birisi geliyor. Çok güzel, peki, anlatıyor, ediyor, çok işte harika. Ama örneğin kadın ya da erkek kokuyor. Buram buram kokuyor. Soğan yemeği şey sanmış. Ne bileyim, hayata işte bir yaklaşım, bakış açısı falan sanmış. Ya da sağında solunda acayip acayip kıllar, tüyler var. Kötü gözüküyorsun. kimse kusura bakmasın ama bilinçaltı ilk başta, ilk bakışta bilgi alır. İç güzelliğe sıra getirmez bilinçaltı. Görsellikten bir şey anlamaya çalışır. Bunu yapmak zorunda. Kendini korumak için bunu yapmak zorunda. İlk bakışta ön yargısına ihtiyacı var. Sen eğer yapman gerekenleri yapmıyorsan ve sonra ilişkilerinde sorun var, hep bu benim başıma geliyor.
Bir kere değişimle randevuda şey demiştiniz ya, bıyıklıysan baştan kaybettin.
Hayır hayır, evet, şimdi sen bıyıklıysan, yani sen bir hani bıyıklı bir ablaysan, sonra ilişkilerinde sorun varken hadi bakalım buyur şimdi. Sana bıyık seven bir adam bulmak lazım, o da bizim işimiz değil. Yani yapman gerekenleri yapmalısın. Başarının %20'si her zaman fiziksel, Tanzel.
Evet.
Bak burada da böyle. Yani eğer burada bir şeyleri başarabiliyorsak eğer, %20'si fiziksel. Hı. Nedir bu? Koltuğun rahatlığı, ortamın sakinliği, ne bileyim seçtiğimiz müziğin işte abuk sabuk olmayışı, kokmuyor olmak, işte insanları zamanında almak, zamanında göndermek, onlara işte bir su, sel bir şey ikram edebiliyor olmak. Yani fiziksel. Evet. Başarının %20'si fizikseldir. Dışarısının leş gibi olmaması, binanın içinde dışında bir anormallik olmaması. Ama fiziksel başarı sineksiz bir çorbadır. Düşünün şimdi bak, bunu bir defa anlatmışım. Peki sen de çorbacı açtık. Bıraktık böyle bilinçaltı, bilinçaltı, aman boş verdik. Bununla uğraşacağımızı çorba yapalım biz dedik. Çorbacı açtık. Adı ne olsun?
Çorba.
Çorba, buyur.
Aa, o var, pardon.
Pardon. Benim aklıma daha kötü gelmiş. Bilinçaltı çorbacı falan daha kötü benim aklıma geldi. Çorbam güzel. Çorbam diye bir çorbacı açtık. Altında yazdık. Çorbalarımız işte şöyle güzel, böyle güzel diye. Altına yazdık. Çorbalarımızda asla sinek çıkmaz. Sence tutar mı?
Tutmaz.
Niye? Fabrikada sinek yok yani. Süzüyoruz, filtre ediyoruz. Her tarafta falan böyle gayet güzel.
Zaten sinek olmaması. Yani sinek lafı bile mide bulandırıyor.
Çok güzel. Bizim çorbamız zaten sineksiz olmalı. İçinde sinek kaçmış olduktan sonra o çorbanın ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, işte gezen tavuk, kaçan tavuk, sevgiyle patatesi soydum, hiçbir önemi yok. Çorbada sinek var. Fiziksel, başarının fiziksel tarafı sineksiz çorbadır. Çorban zaten sineksiz olmalı. Zaten yapman gereken fiziksel şeyleri uygulamış olman lazım. Evet. Spor mu yapıyorsun ya da bir müsabakayı mı hazırlamıyorsun? Zaten antrenman yapıyor olman lazım. Bir ilişkiyi mi sürdüreceksin? Zaten yapman gereken birkaç şey yapman lazım. İş mi kuracaksın? Zaten sabahın köründe oraya gidip işte kepengini kaldırman lazım. Kart bizim param bilmem ben işte post yazın falan. Zaten bunlar olması lazım. Bunlar işin fiziksel tarafı. Kilo vereceksen zaten Nutella yemeyi bırakman lazım. Yoksa bunlar köyden geldi, doğal, bundan bir şey olmaz deyip homini gırtlak yersen sağlıklı beslenen bir obez olursun. Böyle bir sürü insan var. Köyden geldi diye yağlı yapraklı yiyor, koskocaman olmuşlar. Sağlıklı sağlıklı tosun toparlak geziyor etrafta. Doğal kaymak, doğal bilmem ne, doğal sonra doğal yoldan ölüyor. Sanki ölüm doğal bir şey değilmiş gibi. Fiziksel olarak yapman gerekenleri yaptıktan sonra, bunu tamamladıktan sonra ancak o başarı denen şey psikolojiktir. Yapman gerekenleri yapmak zorundasın. İşler iyi gitmiyorken de yapmak zorundasın. İçinden her gelen şeyi doğru kabul edersen başın dertte. Çünkü içimizden gelen şeylerin büyük çoğunluğu yapmak istediğimiz, yapmayı sevdiğimiz, hoşumuza giden şeyler bize doğru gelir. Hoşumuza giden, yapmak istediğimiz şeylerin de büyük çoğunluğu yapmayı sevdiğimiz şeyler. Alıştığımız, bize kolay gelen şeyler. Evet, mesela çocuğa soruyorsun hangi dersin daha iyi? İşte Türkçe diyor, sosyal derslerin daha iyi. Matematik kötüsün çünkü. Matematikte kötü olduğun için sana diğer dersler daha iyi geliyor. Yoksa matematikte iyi olsan matematik diyeceksin. İyi olduğumuz şeyler bize daha kolay gelir.
Tabii.
Ama eğer yaptığın şey amacını hizmet etmiyorsa bir yerde bir şey müdahale etmen gerekiyor. Bence. Ya da mevcut durumun tadını çıkarttın. Bu da bir yöntem.
Kabullenebildiysen.
Kabullenebildiysen, yani ben böyle geldim, böyle gideceğim diyorsan niye olmasın yani? O da...
İşte aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek.
Biraz daha başka bir şey sanki ama...
Ama gidişatından memnun değilsin. Hep her günün fotokopi gibi.
Bir de bak şöyle bir şey de var şimdi. Sanki senin dediğin her şeye de bir sivrilik yapıyormuş gibi olacağım ama... hayat bizi buna çok çekiyor biliyor musun? Bak, eğitim sistemi, sağlık sistemi, sosyal yapı, aile yapısı, iş hayatı, her şey bizi tek düzeleştirmeye çalışır. Her şey bizi herkesin yaptığının bir benzerini yaptırtmaya çalışır. Yani tek düzelik, işte oku, işte mezun ol, bul bir yerde iş çalış, işte sigortan olsun bilmem ne. Pazartesi günü işe git, cuma akşamı işten gel, cumartesi günü çalışmıyor musun çok sevin, çalışıyor musun erken çıkma sevin. Her şey bizi bir tek düzeliğe alıştırır. Kredi kartın olsun, taksit öde, eksilerin gelsin onları ödeyebil, ödeyebildiğin sürece sıkıntı yaratma. Bir iki yılda bir telefon değiştir, işte birkaç yılda bir araba değiştir ya da araba peşinde koş. Tek düzel, tek düzel güzel yaşa devam et. Sonra işte 60-65 gibi emekli ol. Bırak işi gücü. Tekahüt ol. Biz sana saygı duyalım filan derken sıkıntıya gir, depresyona gir, keçileri kaçır. Zaten seni biz tanımıyor, görmüyor olacağız. Kendi başına çıldır. Git bütün arabanın sileceklerini kaldır. Sonra indirirsin tekrar. Sonra zaten senin içi defnedeceğiz, gideceksin yani sıkıntı yok. Hayat hep bunun içine, bu rutinin içine çekmeye çalışır. Biz bu rutinin içerisinde bir yerde geziniyorken, yaşımıza, cinsiyetimize ya da işte tarzımıza göre bu rutinin herhangi bir yerindeyiz. Ama pek çoğumuz bu rutinin içinde gittiğimizi bilmek istemeyiz. Moral bozucu bir şey. Can sıkıcı bir şey.
Evet.
Ama rutinin dışına çıktığımız zaman da başımız derde girer. Risk yaşarız, risk alırız. Örneğin maaşlı olarak bir yerde çalışan birisi, hadi ben işte bu işte çıkayım, istifa edeyim. Ulan patron, ben senin hayalini yapacağım ama kendi hayalimi yapmak için uğraşacağım diyeyim. Ama ya yapamazsam, ya başaramazsam...
Evet.
Riskli. Riskler, ödüller. Arzular, korkular. Hayat zaten bu arzular ve korkular arasında yaptığımız bir dans. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya geliyoruz. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya geliyoruz. O yüzden ben ne insanların mucize arayışına ne de hep yaptıkları şeyi yaparak ufak sonuç istemelerine çok yadırgamıyorum. Çünkü böyle sosyalimiz, evet, kültürümüz, toplum böyle olmak zorunda. Bir okulda bile bakıyorum mesela çok başarılı bir öğrenci var. Hani öğretmen bunu söyleyemiyor ama öğretmen hiç hoşuna gitmiyor.
Neden?
Sınıfta 20 kişiler, bir tane süper zeka sivri var. Ben bu sivri mi uğraşacağım? Yani.
Sen de öbürleri gibi olsun.
Sen de öbürleri gibi ol. Yani tamam, sen şimdi bu soruyu sen de cevapla da bana ondan sonra. Ama hocam şöyle böyle, hayır tamam şimdi sen bunu bil bilmem ne. Yani sivrilik ne? Çünkü benim yani kurulan sistem sana göre değil. Kurulan sistem işte ortalama bir öğrenci işte şunu yer, bunu içer, şu kadar bilir, bu kadar yapara göre. Sivrilme. Yoksa ben sen nasıl başa çıkacağım seninle? Sen de annem babam başa çıkamamış, ben mi başa çıkacağım seninle? Bütün şey bunu ister. Sivrilme. Sivrildin mi? Çok paran olması lazım. O zaman egzantrik olursun. Fakirken sivrilirsen rezil olursun. Öyle mi hayat?
Doğru.
O yüzden insanlar aynı şeyi yapmak istemeleri çok doğal. Çünkü öteki taraf çok riskli.
Evet.
Riskli. O yüzden onları yadırgamıyorum. Ama yadırgamıyorum diyerek de eğer hala aynı şeyi yapmaya devam edecekse o zaman zaten ona yardımcı olamıyorsun ki.
Olamıyorsun.
Belki de olmamalısın zaten.
Evet. İşte kabullenişe geçtiyse olmamalıyız zaten. Tamam, o öyle mutlu. Bırakalım olsun.
Mutluluk ne peki? Hadi bakalım. Al sana sor.
Şimdi yine bir şey
ezbere soracağım. Şey
bir dakika, ders notlarına bakmam lazım.
Mutluluk mu? Senin bakış açına göre. Bırak dersi Mersin beni. Her şeyi kenara bırak. Senin bakış açına göre mutluluk ne?
Şimdi ilerlemek diyeceğim. Kopya çekmiş olacağım.
İlerlemek ne peki o zaman? İlerlemeyi tarif et bana.
İlerlemek, yani bir sene öncesi olmamak.
Yani hiç kimse bir sene öncesi gibi değil ki. Herkes her sene işte başka bir hale geçiyor.
İleri gitmek, yani geri gitmemek. Hani konfor alanından çıktın, bir şeyler yapıyorsun, geliştiriyorsun kendini. Hı. Bakıyorum bir sene öncekiyle aynı mısın? Değilsin. Hı hı. Gidişatın iyi. Tabii sağlık problemi olmaktan.
Bu dediğin bu arada kapitalizmin tarifi. Hı. Evet. Bu dediğin kapitalizmin tarifi. Yani geçen senekinden daha fazla şeye sahip ol. İleri git, hep ileri git, hep ileri git, hiç geri gitme. Bu kapitalizm tarifi.
Yani ileri gitmek kendi başına değil ama. Hı. Mesela ailen, işte çocukların. Ne yapabildin?
Güzel ama gelişmenin devamı. Geliş. İleri, geri, sağa, sola önemli değil. Yeter ki geliş. Gelişme devam etsin. Hı. Gelişmeyi sürdür. Düşünceni, fikrini, bedenini, ruhunu, aileni, elinde her ne varsa, niyetini, amacını, inancını, dinini, bilimini, bilgini.
Aslında onu kastetmişsin işte.
Geliş. İlerlemenin canı cehennem. Gelişme devam etsin.
Bir de an. Mutluluk için. Hani diyorlar ya, anların toplamı. Gerçekten öyle değil mi?
Bilmiyorum.
Mesela işte bizim seanslarda da diyoruz ya, çok mutlu olduğun bir an düşün. Böyle birkaç kare geliyor gözünün önüne. İşte çocuğunun dünyaya geldiği an örneğin.
Veya... Sence o kişi o anda mutlu mu? Mesela şimdi sana desem, çok mutlu olduğun bir an düşün desem. Diyelim ki doğum yaptığın ya da çocuğun dünyaya geldiği ya da çocuğunun çok güzel bir şey yaşadığı, artık her neyse, öyle bir an geldi gözünün önüne. Git o ana, oradaki tansel, o anı yaşayan tansel mutlu mu?
Bazısında değildi.
Tamam. Hangisinde mutlusun? Hiç var mı? Bir düşün bakalım şöyle. O anları yaşayan hangi tansel mutludur ki?
Hastaneden çıkarken bitmiş çünkü. Ha.
Mutluluk neredeyse her zaman geriye baktığımızda hissettiren duygudur. Yaşarken değildir.
Yaşarken değil.
Evet. Yaşarkenki neşe. Hmm. Pek çok insan, bunu çok görüyorum, neşeyle mutluluğu birbirine karıştırıyor. O anda eğer yüzü gülmüyorsa, yaşasın falan demiyorsa, kendini mutsuz addediyor. Oysa ki çok şanslı birisi ise bile, ağzında gümüş kaşıklarla dünyaya geldiyse bile, günde en fazla yarım saat neşeli oluyor insan. Yarım saat bir şey kahkaha atıyor, gülüyor, bilmem, yüzü gülüyor. Sonra yapılacak başka bir şey oluyor. Dağılmadı karnın acıkıyor. Dağılmadı tuvalete gitmen gerekiyor. Dağılmadı işe gitmen, eve gitmen, bir şeyler yapman gerekiyor. Yani o neşeyi yarım saatten, bilemedin bir saatten fazla yaşamaya hayat sana izin vermiyor. Diğer taraftan hayat buna izin verse bile bedenin izin vermez. Yani yarım saat, bir saatten fazla gülmeye, gülümsemeye, hop hop demeye kalk, yorulursun. Fiziğin, fizyolojin bile buna izin veremez. Neşeyi mutluluk sanıyorlar. Çok doğal esasını yadırgamıyorum. Ama bu durumda çok neşeliysen bile, günde bir saat neşeliysen, ki ben daha hiç onu görmedim, günde 23 saat mutsuzsun demek oluyor. Dolayısıyla ben mutsuzum. Neşeye sevindim ama neşeyi mutluluk sanıyorsun. Neşe mutluluk değil. Neşe çok güzel, keyifli, harika bir ihtiyaç. Yaşa. Harika. Mutluluk geriye baktığın zaman olabiliyor ancak. Yaşarken olmuyor. Bence. Ve ilerleme, gelişmeyle. İlerleme değil, gelişme. Gelişmenin devamı.
Geçen çok güzel bir şey okudum. Hepimizin ortak sorunu belki de dünyaya mutlu olmak için geldik sanıyoruz. Hani mutsuzken de işte bir işe yoğunlaştığında, kitap okuduğunda göbek atmıyorsun sonuçta. Yani o da seni o an neşelendir, işte bir şeyler öğreniyorsun. Ama herkes böyle hep mutlu olayım, iyi hissedeyim derdinde ya. Sonra da bir sürü stresli insanlar var şu an.
İki tane şey geldi şimdi, sen bunu deyince aklıma. Bir tanesi, yine bunu bazı eğitimlerden anlatıyorum. Hı. Beynimizin görevi, beynin diğer bütün iç organlarda olduğu gibi önemli bir görevi var. İşte hareket etmemi sağlamak, düşünmemi sağlamak, işte bütün bilişsel fonksiyonları yerine getirmemi sağlamak çok güzel. Ama beynin esas görevi hayatta kalmamızı sağlamaktır. Bu kadar fiziksel zayıflığımıza, yani gül dikeninin bile çizebildiği kadar ince bir derimiz var. Güneşte duramayız, soğukta kalamayız.
Evet.
Gayet tropik bir şeyimiz vardır. İşte kabaca 18 ile 24 derece arası falan yaşayabiliyoruz. Sonrasında su kaynatmaya başlıyoruz. Daha aşağı inerse bugün yarın hasta oluyoruz. Yürürken bile topuklarımızın hafifçe yukarıda olması gerekiyor. Yoksa duruş bozukluğu yaşıyoruz. Bebeklerimiz dünyaya geldiği zaman ilk 8-10 sene hiçbir halta yaramayan işte tam bir yemek, böyle bir vahşi hayvanlar için mama kıvamında. 10 yaşındaki çocuk bile hiçbir işe yaramıyor. Yani kendini kurtaracak hali bile yok. Doğadaki neredeyse en zayıf canlılardan bir tanesiyiz. Bir batında bir defa doğum yapabiliyoruz. Hamileliğimiz bir sene sürüyor. Hamilelik esnasında yerimizden kalkamıyoruz filan. Yani hangi cepheden bakarsan bak, doğadaki en zayıf canlılardan bir tanesiyiz. Buna rağmen hayatta kalmayı başarmışız. Ve olay sadece güvenlikli bir site filan değil. Yani binlerce yıl, bir sürü binlerce yıl, belki de on binlerce, yüz binlerce yıl ağaçların tepesinde, mağaralarda, kovuklarda, çukurlarda, iktidai şartlarda yaşadık. Sonra işte birkaç tanesi bir araya geldi, ben buraya saray yapacağım dedi, işte bu benim burada evim olacak dedi. O bize güvenlik sağlayacak diye peki abi dedik, ona biraz sığındık. İşte büyük bir ahır yaptılar. Adına saray dediler. İşte orada biraz sığındık. Sonra o büyüdü büyüdü filan. Etrafına evler yaptık. Biraz başımızı sokabilelim diye. Ondan sonra. O şekilde şehirleşmeler başladı. Yani sonra işte güvenlik. İşte birisi itfaiye dedik. Yangın çıkıyor. İşte burası dedik itfaiye olsun. İşte bizi koruyacak bir işte bir zabıta olsun. Bir polis olsun, al sana vergi, vergi birimi koru beni, vergi birimi koru beni filan derken sosyalleşme başladı. Bir arada yaşamak, bir arada yaşamanın faydalarını şey yapmaya başladık. Ama binlerce yıl hayatta kalmamızı sağlayan şey beynimizin etrafta tehlike arama dürtüsü oldu. Mağaradan çıkarken içine bakıyorduk. Yani bakıyorduk derken bilmişlik yapıyorum ama yani yapmak zorunda olduğumuz şey oydu. Hava ne durumda? Etrafta bir vahşi bir hayvan var mı? Av mı var? Avcı mı var? Yandan geçen şu kıllı herif benim işte karıma, dişime tecavüz eder mi? Benim çocuğumu yer mi? Kaçırır mı? Hayatımız böyle geçti. Uyurken bile yani. Ne bir ses, ne bir ses. Tavşan uykusuyla uyuyorduk.
Yani
soğuk oldu, üşüdük, ne zaman kar yağdığını bilemedik, ne oluyor, birden güneş çıktı, piştik, yağmur yağdı, deprem oldu ve biz hayatta kalmayı başardık. Sap yedik, saman yedik, bir şeyler yaptık, koca hayvanları kestik, biçtik, öldürdük, işte bulduğumuz ne varsa yedik ve hayatta kalmayı, yani türümüzün devamını sağladık. Bunu yapmayı sağlayan şey beynimizdi. Beynimizin sorun arama özelliği. Sorun arama. Sorun aramalıyım ki, onu bulmalıyım ki ondan kendimi savunabileyim, sıyırabileyim. Binlerce yıldan beri bunu yaparak evrimleşmiş olan beynimiz aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Ama etrafta vahşi hayvanlar yok. Her ne kadar ısınmak, soğumak bilmem ne pahalı da olsa, bunun bir maliyeti olsa da işte güneş çıktı pişeceğim, soğuk çıktı soğuktan öleceğim gibi kaygılarımız önemli bir çoğunluğumuzun yok.
Evet.
Aç kalacağım, öleceğim şeyimiz yok. İşte yandaki komşu ben onu öldürdüm, o beni öldürürsün. Karşıma işte bir vahşi hayvan çıktı, o mu ben mi? Bu kaygılarımız yok artık. Sıkıştığımız zaman polisi arıyoruz. Cep telefonumuz var. Sıcak mı oldu klimayı açıyoruz, soğuk mu oldu kombiyi açıyoruz. Merkezi kilidimiz var, işte arabamız var, emniyet, yani güvenlik unsurlarımız var. Beyin boşa çıktı. Beyin boşa çıktığı için şu anda acaba Ahmet benim için ne düşünüyor? Ayşe benim için ne hissediyor? babam niye bana böyle davrandı? İşte ben niye zamanında böyle yaptım? Gibi şeyleri düşünmeye, beşeri, insani şeyleri düşünmeye başlıyoruz. Başka insanların neler düşündüklerini kafaya takmaya başlıyoruz. Bak dışarıya bak. İnsanlar hani psikolojik sorun yaşıyor. Hayır. Herkesin yaşadığı sorun sosyolojik.
Evet, evet. Toplumsal.
Birey olarak çoğu insan durumu iyi. Bireyin. Bakıyorsun çoğu insanı hasta eden başka bir şey var. Patronu, karısı, kocası, çocuğu, annesi, babası, çalıştığı yer, yaşadığı şehir, gittiği mektep, okuduğu okul. Hep sorunların neredeyse hepsi toplumla alakalı, sosyolojiyle alakalı. Başka insanlarla alakalı. Başkalarının ne düşündüğü, ne hissettiği, niye düşündüğü, niye hissettiği. Beyin aslında tasarlandığı şeyi yapıyor. Ama ne yazık ki elindeki materyal çözemeyeceği bir materyal. Geçmişteki materyal vahşi hayvandı. Hı hı. Tehlikeydi. Fiziksel tehditlerdi. Bunları çözmek mümkün. Kaçarım çözerim. Savaşırım çözerim. Uzak dururum. Bir şey yaparım. Fiziksel bir şeye karşı tedbir almak daha kolay. Ama düşünsel bir şey derdim omuzlarımın arasında. Evet. Bence.
Sonra ata karmasına kadar gidiyorlar.
Gider. Gider.
Şu var yani stres diyeyim lafı var ya herkeste yaygın. Çok stresim var, stresim var. Bunu yani ayrımını yapamıyorlar işte. Geçenki siz konuşmanızda da dediniz ya telefon görüşmenizde. Streslisin ama stres çok geniş bir kavram. Üzgün müsün? Kırgın mısın? Korkuyor musun? Bu ne? İşte bunun belki de ayrımına varamıyor çoğu insan. Sadece sıkkın hissediyor o kadar.
Bazen ben bile bunu yapmak zorlanıyorum.
Evet.
O yüzden bazen kendimi mesela stres altındayken ben de kendime soruyorum. Bu neyin stresi? Benim şu an rastlayan şey ne? Sıkıntı mı? Üzüntü mü? Gelecek korkusu mu? Geçmişin pişmanlığı mı? Ama hislerin ne olduğunu anlayabilmek işte meşakkatli bir şey. Bazen ama öyle bir şey var ki bunu yapabildiğinde, bunu yapmaya başladığında bazen sadece bunu yapmak bile bir yerden bir yere ulaşmanı sağlayabiliyor.
Basite indirgemek.
Gibi. Hı. Sadeleştirmek. Ne hissediyorsun? Kötü. Ya da nasılsın? İyi. Tamam. Detaya in biraz. Yani detay derken esas sadeleştir. İyi. Üstteki şeyden bahsettin bana. Ya da stres. Çok özet geçtin. Derine in. Onun köküne kadar in. Köküne in. En basit haline getir. Hissettiğin şey ne? Üzgün müsün? Korkuyor musun? Utanıyor musun? Mahcup musun? Ezik misin? Pişman mısın? Ne hissediyorsun? Eksik mi? Yoksun mu? Mahrum mu? Mahkum mu? Ne hissediyorsun?
Sonu tanımlayabilmek zor.
Ama şey de var, zihin karışıkken bunu yapmak çok zor ya.
Evet.
Zihin karışıkken bunu yapmak gerçekten zor. O yüzden insanların insanların bu konularda sıkıntı yaşayan insanların işinin çok kolay olduğunu söylemek doğru değil. Peki burada beni düşündürüyor bazen. Şimdi bir taraftan bir mucize beklentisi var. Hı-hı. Güzel. Zaten mesela hiç mucize beklentimiz içimizde olmasaydı yani insan mucize beklentisi olmayan bir canlı olsaydı. Mesela benim evdeki kedim büyük ihtimalle mucize beklentisi olmayan bir canlı. Hı-hı. Yani şimdi hayvancağız mucize beklentisi yok. Bizimki diyor akşam eve gelsin bana biraz mama versin biraz başımı sevsin yani bir mucize beklemiyor. Sanmıyorum gidip de bir yere dua ettiğini filan işte. Hı-hı. Bana işte gökten mama yağsın filan dediğini. Hayvanlar mucize beklemeyen canlılar. Bence. Mucize beklemek insana has bir şey. Mucize beklemiyor olsaydık dini inançlarımız dahil olmazdı. İnançlarımız olmazdı. Dini de bir kenara bırak. Hiçbir inancımız olmazdı. Dümdüz gidiyor olurduk. O yüzden mucize beklemek bizim önemli güzel. Bir ihtiyacımız, güzel de bir şey. Bir yandan ama mucize bekleme konusu, diğer taraftan da çevrenin oluşturduğu olumsuz şeyler. Üzüntü, korku, kaygı vesaire. Bir taraftan da bunları destekleyenler, bunları besleyenler. Şimdi senin bize ihtiyacın var. Hı. Bir derdin var, hap çözüm istiyorsun.
Evet.
İşte bir mesela bir video seyredeyim, çözsün ama bu video 5 dakikada çözsün. Ne 15 dakika, aa bu çok. Aa,
evet, evet.
Hap çözsün, böyle çıbıcak çözsün, pıt diye çözsün. 3 soruda sana narsizm anlatayım. 5 soruda kadınlar.
Evet evet. İşte çok yaygın.
6 şıkta erkekleri tanıma bilmem nesi. Şu 2 şeyi yap hayatın bilmem ne olacak. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Bu nasıl bir şey olduğunu ben de tam bilmiyorum. Ama öyle bir şey olmadığını biliyorum.
Evet. İşte bu da şeye bağlıyor.
Ne?
Yani o stresi yaşamamak için kendimi iyi hissedeyim diye bağımlılıklar geliştiriyoruz işte. Türlü türlü. Mesela bize son zamanlarda gelenler, büyük insanlar da dahil, oyun bağımlılığı var. Çünkü oyunda dur bakayım skor ne oldu, öyle mi olsun, böyle olsun deyip sabahlara kadar oynayanlar var. O an hiçbir şey hissetmiyor, uyuşuyor.
Sen insanların onları hayattan uzaklaştıracak şeylere ihtiyaçları var.
Evet.
Bak, yalnız doğuyoruz, hı-hı, yalnız ölüyoruz. Arada bu sevimsiz gerçeği unutmak için, bunu göz ardı etmek için bir sürü kural kaide koyup onları yaşamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama ne halt edersek edelim, ne birincisini ne ikincisini, yani hiçbir şey değiştirmiyor. Ama bizim bunu unutmaya ihtiyacımız var. Böyle bir şey yokmuş gibi düşünmeye, böyle bir şey yokmuşçasına varsaymaya ihtiyacımız var. İnsanın homo sapien sapien, yani bildiğini bilen adam. Bak, homo sapien sapien. Sapien sapien, bildiğini bilen. Öleceğimizi biliyoruz. Öleceğimizi biliyor olmak ruhsal ya da bilinçaltı olarak çok büyük bir yük. Ve bundan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Böyle bir şey olmayacakmış gibi varsaymaya ihtiyacımız var. Bulduğumuz bütün araçları bunun için kullanmaya ihtiyacımız var. Parayı bunun için kullanmaya, aileyi, çocuğu, kadını, dini, bağımlılıkları, bizi hayattan, kendi kafamızın içindeki o kaostan uzaklaştıracak ne halt bulsak ona dört elle sarılmaya ihtiyacımız var. Bence insanların en büyük, yani hepimizin en büyük derdi bu. Yalnız doğduk, yalnız öleceğiz. Aradaki her şey de bu sevimsiz gerçeği unutmak için. Ve yani insanların bağımlılıkları da kendisine bakıyor. Mesela o dünyadan çıkartmaya çalışıyor. Kendisinin o yaşadığı ve hiç memnun olmadığı hayattan uzaklaştırmaya çalışıyor. O bilgisayar oynarken bir avatarın peşinde, bir tabancanın arkasında filan bir şeyde bir sahte de olsa bir yaşam kurmaya çalışıyor kendisine. Çok anlaşılır bir esasında. Ama orada ne yazık ki bir şeye kapılıyor. Hızlı hissettiren her şeyi bağımlılık yapıyor.
Evet.
Bir şeyi ne kadar hızlı iyi hissettiriyorsa o kadar bağımlılık yapıyor. Dopamin maddesi öyle. Sana hızlıca iyi hissettiren bir şey beden dopamin salgılatıyor. Dopaminin de en kötü tarafı daha fazlaya ihtiyaç duyması. Hı. İlk başta işte bir şey yapıyor, bu sigara olur, alkol olur, başka bir madde kullanmak olur, pornografi bağımlılığı olur, oyun bağımlılığı olur. İlk başta kişiye bir süre, bir miktar iyi hissettiriyor. Sonra o iyi hissettirme durumunun devamı için dozajı arttırmak zorunda. Hı. Dozajın artması gerekiyor. Dozaj nereye kadar artıyor? Hayatının izin vereceği yere kadar artıyor. Yani günde 10 saat çalışıyorsam 10 saatte oyun oynuyorum diyen insanlar var. Çalışmıyorsam 18 saat oynarım. tuvalete gitmeyip yerinden kopuyor. Hayattan kopuyor. Yani çünkü o madde, o şeye ihtiyacı var. Kolay bir şey değil. Yani bundan sıyrılmak da kolay bir şey değil.
Evet.
Mesela bir zamanlar şey düşündüm ben. Örneğin sigara, alkol, tamam, orada bir madde var. Kimyasal bir madde var. Nikotinin belli bir etkisi var. İşte alkolün bir etkisi var. Kafeinin bir etkisi var. Kokainin, kodeinin, işte bütün uyuşturucu ya da bütün kimyasalların bir etkisi var. Bunlara olan bağımlılığı anlayabiliyorum. Mesela kumar bağımlılığını hiç anlayamazdım. Kumar bağımlısı. Ne demek kumar bağımlısı? Kimyasal madde değil, bir şey değil. Yani oynama olsun bitsin. Yani oynamayınca böyle yanaklık, gözünden kan geliyor, işte kafanı çalıyorsun değil ki. Oynama olsun bitsin. Bunun nesine bağımlısın? Ama fırsatı kaçıracağım. Az önce ortada bir fırsat vardı ve şimdi ben onu kaçıracağım hissi. Bu hissin yarattığı dopamin, muazzam bağımlılık var. Bir şey ne kadar hızlı iyi hissettiriyorsa o kadar bağımlılık yapar. Bunu hiç unutma. Ve eğer hayatında içindeki şey her neyse ona konsantre olamayacağın bir yaşam sürmüyorsan, kendi derdine çok odaklanmana yol açan bir yaşam sürüyorsan başın dertte bence. Sürekli seni çeken bir şey olması gerekiyor. Bir hedef, bir amaç, uğraşacağın bir şey, başka bir şey, başka bir şey, aynı anda iki şey, üç şey. Sürekli bir şeyle uğraşmak gerekiyor. Yoksa durup da kendi şeytanlarını dinlemeye kalkarsan ya depresyona giriyorsun ya bir yere sıvışman, bir yere kaçınman gerekiyor. Biraz şey oldu ya. Depresif şey oldu değil mi bu sefer?
Evet.
Ya?
Kendi haline bırakmamak lazım. Kuruyor.
Fırsatın varsa bunu yapma. Çünkü unutma, beynin görevi sorun aramak. Onu, evet, kendi haline bırakırsan sarpa sarmaya başlar. Mesela ben birisinin parası yoksa, fakirse, paraya ihtiyacı var, mutlak bir ihtiyaç. Sağlığı yoksa, sağlıksızsa sağlığa ihtiyacı var, mutlak bir ihtiyaç. Huzuru yoksa, huzura ihtiyacı var, mutlak bir ihtiyaç. Ama bu ihtiyaçların üçü de karşılanabildiğinde, yani bugün parası olmayan birine, fakir birisine bolca para ver, bütün ihtiyacını karşılasın, etrafa işte para dağıtsın, bir şeyler yapsın, 6 ay sonra sor, çok mutluyum diyecek olma ihtimali çok zayıf. Mesela bugüne kadar piyangodan büyük ikramiye kazanan 1000 kişi varsa, bunun 995 tanesi birkaç sene sonra fakir kalmış insanlar.
Evet.
3-5 tanesi şey var, böyle tek tük birkaç örnek var. Yani oradan yürümüş, düzeltmiş hayatını. Tabii ki parası olmayan birine parasını mutlu etmeyecek demek hakaretli bir şey.
Tabii.
Yani sonuçta paraya ihtiyacı var. Yani bu suya susamış birisine su seni mutlu etmeyecek deyip ona su vermemek gibi saçma sapan bir şey. Ama bu ihtiyaçlar karşılanmalı. Bunlar gerçekten çok güçlü, önemli ihtiyaçlar. Ekonomik ihtiyaçlar, sağlık ihtiyaçları ve huzur ihtiyaçları. Aynı su içmek gibi. Susadıysan su içmelisin. Çok önemli bir ihtiyaç. Suya ulaşmalısın, inşallah sana ulaştırsın Allah. Ama bu ihtiyaçları karşıladığında kendini iyi hissedeceksin, rahatlayacaksın fakat mutlu olmuyorsun. Ben huzur evinde mutlu olan bir tane kişi bilmiyorum. Huzur evindesin işte, derdin yok, bak ne rahat, yedin önde yemedin arkanda. Hadi mutlu ol. Hepsi mutsuz ihtiyarlar. Hepsi aksi, mutsuz, asık suratlı ihtiyarlar. Aklı başında birisi huzur evindeyim, çok mutluyum demeyecektir zaten. Ya da bir sürü zengin ama çok mutsuz insan tanıyorum. Yani bunlar paranın değerini bilmeyen, güzelliğin değerini bilmeyen insanlar değil. Bunlar bir sürü şeyin değerini bilen insanlar. O da zamanında fakirlik yaşamış, çoğu da işte elde etmiş ama onu mutlu etmediğini görmüş. Ya da bir sürü insan tanıyorum. Benim eski eşim de onlardan bir tanesi. Çok ciddi bir sağlık sorunu yaşadı.
Geçmiş olsun.
Teşekkürler. Yıllar önceydi. Kansere yakalanmıştı. Bir sürü öyle insan tanıyorum. Böyle çok ciddi sağlık sorunu yaşayan, sağlığına kavuşmak için can atan, uğraşan. Sağlığına kavuştuktan sonra bunlar yine sigara içiyorlar. Kimisi hastaneden çıkınca sigara yakıyor. Ya da sağlıksız beslenmeye devam ediyor. Ya neydi hani sen kendine sözler vermiştin. Annemin eşi de öyleydi. Annenin eski eşi de öyleydi. Adam kansere yakalandı. Yeminler, dualar ediyordu. Daha adam hani biraz iyileştin galiba filan dendi. Kafayı çekmeye başladı. Sonra öldü gitti. Yani hani sağlık bu kadar kıymetliydi? Sağlıksızlık çok kötü bir şey. Ama sağlık kıymetli değil. Evet. Parasızlık çok kötü bir şey. Para kıymetli değil.
Doğru.
Parasızlık berbat bir şey. Para bir işe yaramıyor. Çünkü mesela fakir zengin birisi de paranın önemli var filan diyor. Bu olduğu için. Yokken büyük sorun.
Evet evet.
Yokken büyük sorun. Sağlık yokken büyük sorun. Varken hiç adam yani kanser tedavisini tamamlamışken sigara içmeye başlıyor. Yani sırf ben mi görüyorum bunları?
Yok.
Bir sürü insan bu şeyde.
Benim babam
ya da, ya da huzur. Huzur istiyorum, huzur istiyorum diyor. 3 gün, 5 gün huzur hissetmeyi, huzurlu yaşamayı başardın, canı sıkılıyor. Hani huzur istiyordun ama istedi ama şöyle böyle. Huzursuzluk berbat bir şey. Huzur hiçbir işe yaramıyor. Susamak berbat bir şey. İhtiyacını karşıladıktan sonra seni havuza atayım. Dışarı çıkmak istersin. Yoksa ne kadar güzel ben bunu içeyim burada kalayım demezsin.
Doğru.
İhtiyacını karşılığına kadar çok kıymetlidir. İhtiyacını karşıladıktan sonra adamı boğar bile hatta yani. Bu dengeyi, bir denge varsa tabii orada da, bu dengeyi yakalayabilirsen yani. Bu arada paradan bahsetmişken, para hep onu şey duyuyorum mesela, para işte insanları, erkekleri bozar para. Para erkeği bozmaz.
Bozmaz mı?
Bozmaz. Para erkeğin içinde her ne varsa onu büyütür. Para büyütücü bir şeydir. Yani amfi gibi hani mesela müzik şeyine takıyorsun, amfi sesi arttırıyor ya. Para içindeki şeyi büyütür. İçinde işte bir zampara varsa o zampara açığa çıkar. Büyür. İçinde bir şövalye varsa o şövalye açığa çıkar. İçinde vicdanlı birisi varsa o vicdanlı birisi kendine daha çok imkan bulur. Para insanın içindeki şeyi büyütmesini sağlar. Ona büyütmek için imkan verir. Yoksa düzgün birisinin para niye bozsun?
Evet.
Ya da bozuk birisinin para niye düzelsin? Sana imkan verir para. Bu imkanı ne yapacak olduğunu sana kalmış. İçindekini açığa çıkartmanı sağlar.
Evet, güzel.
Kadınlarda da böyle. Yani bir sürü insan eline imkan geçmediği için o sorunlu şeyi yapmıyor. Eline imkan verdiğin zaman öpüyor. Kadın da erkek de.
Doğru.
İmkan, eline imkan geçmediği için o kötü şeyi yapmadıysan bu sene iyi birisi yapmaz. Yani fırsat bulamadı diye sadakatsizlik yapmayan sadık bir insan değildir. O fırsat bulamadı. Denk gelmedi. Ya da fırsat bulamadı diye parayı cebine atmayan birisi işte şey değildir. O fırsat bulamadı. Denk getiremedi. Para konuda senin fırsatların artmanı sağlar. İmkanı arttırır. Sonra ne yapacağını sana kalmış. Ama insanı bozmaz.
Evet, yani olduğunu açığa çıkarır aslında.
Tabii, gerçek şeyini açığa çıkar. Bence alkol de mesela öyle. Alkol de. Şimdi kaygılarını ortadan kaldırıyor. Bir miktar. Hepten çok şey olmadıktan sonra. Kaygın ortadan kalkınca sosyal kaygıların, yaşamsal varoluş kaygıların ortadan kalkınca ne yapmaya başlıyorsan esas gerçek halin o. Kaygıların üstünü örtmüş, kapatmış.
Evet.
İşte içinde çok kızgın birisi var, çok öfkeli ya da çok patavatsız, çok edepsiz ya da neyse işte içinde böyle bir şey var. Sosyal kaygılarımla bunun üstünü örtmüşüm. Alkolü aldığın zaman o sosyal kaygılar ortadan kalkınca ya da azalınca içindeki şey açığa çıkıyor. Kimisi başlıyor ağlamaya, kimisi başlıyor işte işler yapmaya. Gerçek halin seni yaklaştırır. Kaygın ortadan kalkınca neyse ne olursun gibi. Bence para da öyle. Parasızlık da öyle.
Nasıl yani?
Valla. Parasızlık da gerçek halini açığa çıkartıyor bence. Yeteri kadar parası kalınca gerçek halini açığa çıkartıyor.
Sinirli misin? Değil misin? Neyse.
Tabii tabii böyle yani benim başıma geldi. Böyle bir hayatımın bir en az bir 4-5 günü sıfırdım böyle. Yani yok sıfır. Yani sıfır. Böyle ilk birkaç gün çok korkmuştum. Çok korktum ve kendimi çok üzüldüm yani. Nasıl oldum ben böyle filan böyle hayatın göz önünden geçiyor. Kendine acıyorsun. Kızıyorsun kendine. İşte zamanında öyleydim böyleydim filan derken buluyorsun. Birkaç gün sonra bir aydınlama yaşamaya başlıyorsun. Yani hatırlıyorum hatta bir seferinde böyle yolda meyveler var böyle. Ağaçlardan sarkan meyveler. Onları bir toplaya toplaya filan. Yani onlarla karnım doyuracak kadar olmuştum. Yani. Birkaç gün sonra bir aydınlanma yaşıyorsun.
Ruhum arınıyor.
Ruhum arınıyor. Hani bundan hani ölmüş eşek kurttan korkmaz derler ya. Yani be demeye başlıyoruz. O bence özgürleştiriyor insanı.
Evet.
Özgürleştiriyor. Daha önce çok önemli olduğunu varsaydığın gerek sosyal gerek işte kaygısal dinlenmelerin kafandan uçup gitmesini sağlıyor. Yani, öldüm. Niye korkayım ki eşekten? Ben zaten meyveye düşmüşüm. Karşımdakinin beni ne düşündüğünü niye umursayayım ki? Gibi bir şey.
Evet, evet.
O yüzden bence parasızlık da yani para kadar şey ama tabii işin acıtan tarafı. Para işin keyifli tarafı.
Yani, param olsun dur bakayım gerçek kişiliğim neymiş.
Tabii ben de şimdi onu şey yaparım yani hani bir daha parasız kalıp da işte bileyim, tüylü ayvayı nasıl yediğimi deneyimlemektense çok param olsun ben onu çözmenin bir yolunu bulurum. Yani
evet.
Allah kimseyi böyle derin yoklukla sınamasın. Onun gibi çok acayip öğretmen. Mutlak yokluk. Yolda yürüyorsun böyle insanlara bakıyorsun falan. Onlar herkes sana baktığı gibi geliyor sana.
Herkes biliyor gibi.
Pardon. Herkes biliyor gibi ha. Yani böyle yolda gözlerin yerde şey arıyor böyle hani 1 lira, 2 lira, 5 lira bir şey bulur muyum falan diye arıyor. Ya da işte bir ekmek fırından geçiyorsun. O ekmek kokusunu duyuyorsun, bir canın çekiyor. Çok şey bir şeydir yani. Fena bir şey. Hangi iyi bir öğretmen. İşte böyle. Peki.
Güzel.
Ne yapalım bunu bitirelim mi?
Siz bilirsiniz hocam.
Şaka maka biraz şey yaptık bugün.
Bugün bir olumsuz.
Olumsuz böyle.
Konular öyleydi ama.
Evet. Evet ama. Bakalım. Bir dahaki sefere aklımıza ne gelecek?
Tamam.
Peki. Birkaç gün sonra tekrar şey yaparız.
Tamam. Birkaç gün sonra görüşürüz.
Birkaç gün sonra görüşürüz. Nasıl kapanıyor bu? Aha, tamam.